Ayrım 23. Beraber yürüdük biz bu yıllarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 255. Ustalık dönemi. 2012. Silivri, PKK tanık, TSK sanık, İlker Başbuğ terörist, zavallı apocuk namazında niyazında delikanlıydı, Hakan Fidan, KCK, Stratfor, Esed, Mendakka Dukka, Phantom, Stratejik Derinlik, Beyzbol Sopası, Angelina Jolie, AKP'nin onur konuğu Barzani, Afyon Cephanelik, Necdet Bey'e Kilim Sucuk, Sincan'da 28 Şubat Rövanşı, Dindar Gençlik, 4+4+4, Okul Sütü Akıl Küpü, Camiyi Ahır Yaptılar, Hırsızlar İmparatoru, 19 Mayıs Yasak, 29 Ekim illegal faaliyet, Atatürkçüler terörist, holigan, bahtsız bedevi, kutup ayısı, muhteşem yüzyıl, Turgut Özal'ın mumyasını kim zehirledi, Göktürk 2, patriot. Sandıklar açıldı, ampul avize olmuştu. AKP üst üste 3. seçimden de zaferle çıkmıştı. %49'a yükselmişti. İki kişiden biri durmak yok yola aynen devam diyordu. Silivri'de tutuklu bulunan Profesör Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay CHP'den, Engin Alan MHP'den milletvekili seçildi. BDP'nin de KCK'dan tutuklu 6 milletvekili olmuştu. Leyla Zana 20 sene sonra meclise geri döndü. AKP'nin Hürriyet'ten attırdığı Oktay Ekşi, CHP milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Seçim sonuçlarını noktasına virgülüne kadar doğru tahmin eden kamuoyu araştırmacısı Adil Gür, seçimden önce sustu, seçimden sonra açıkladı. Habur rezaleti yüzünden AKP erimiş, %32'ye inmişti. CHP 28'e, MHP 18'e fırlamıştı. AKP'nin iktidarda oturma ihtimali kalmamıştı. CHP tek başına veya MHP koalisyonuyla iktidara yürüyordu. Ancak CHP'nin kasetle yeniden dizayn edilmesi, MHP'nin kasetle infaz edilmesi, AKP'nin oylarını tekrar arttırarak iktidarda kalmasını sağlamıştı. Yargıtay Diyarbakır'dan milletvekili seçilen Hatip Dicle'nin hapis cezasını onadı, milletvekilliği düştü. BDP'li elenince onun yerine AKP'nin adayı Oya Eronat milletvekili oluverdi. 2008'de dershane önündeki bombayla hayatını kaybeden öğrenci Eren'in annesiydi. Bir taraftan PKK açılımı yap, öbür taraftan terör kurbanını milletvekili yap. Bir taraftan Oslo'da masaya otur, öbür taraftan APO'yu asardım de. Hakikaten hayaldi, gerçek olmuştu. Ve seçim bitti, PKK derhal başladı. Silvan'da pusu kuruldu, 13 şehit vardı. Yandaş medya, generallerin içeri tıkılmasına, TSK kadrolarının destek verdiğini iddia ediyor, bu yönde köşe yazıları döşeniyordu. İddianın kanıtını seçimden sonra manşet yaptılar. Mesela, Diyarbakır hava üssü lojmanlarındaki sandıklardan CHP'ye 662, MHP'ye 501 oy çıkarken AKP'ye 1158 oy çıkmıştı. Zaten artık generale menerale ihtiyaç yoktu. Başbakanımız mareşal olmuştu. İbrahim Tatlıses izah etti. Üç defa meydan muharebesi kazanana mareşal derler, üç defa seçim zaferi kazanana siyasetin mareşali derler dedi. Bilahare başbakanımız Er Meydanı'na Kırkpınar'a gitti. Edirne'nin CHP'li belediye başkanı seçimlerde üst üste üç defa başpehlivan olduğu için başbakanımıza altın kemer taktı. Yağlı güreşi çok görmüştük ama yağcı güreşi ilk defa görüyorduk. 2007 seçiminde hapisteyken milletvekili seçilen Sabahat Tuncel serbest bırakılmıştı. Bu sefer tutuklu milletvekilleri bırakılmadı. Meclis krizle açıldı. CHP ve BDP yemin etmedi, boykot etti. MHP dert etmedi, yemin etti. Kemal Kılıçdaroğlu, onurlu mücadele başlattık. Tutuklu vekillerimiz meclise gelene kadar yemin etmeyeceğiz. Gerekirse 4 sene yemin etmeyiz dedi. Tayyip Erdoğan tükürdüklerini yalayacaklar karşılığını verdi. Şike bombası patladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tutuklandı. Cemil Turan, Bülent Uygun, Ümit Karan, İlhan Ekşioğlu, Mecnun Ot Yakmaz gibi futbol dünyasının birbirinden şöhretli isimleri hapse tıkıldı. Fenerbahçe'nin küme düşürüleceği iddia ediliyordu. E tabi futbol bu, hayat memat meselesi. Değil bazı milletvekillerini TBMM'yi komple içeri tıksan bile kimse dönüp bakmazdı artık. Gene muhteşem bir zamanlama tesadüfüydü. Gündem değişivermişti. Ve bir başka tesadüf daha vardı. Şike operasyonunu yürüten savcılar Ergenekon savcılarıydı. Şike'de de Ergenekon ve balyoz taktiği uygulanıyordu. Medyaya sızdırma bilgi servisi yapılıyor, gündemde tutuluyordu. Daha ortada iddianame bile yokken manşetlerde mahkemeler kuruluyordu. Aa, bir tesadüf daha. Aziz Yıldırım'ın tutuklanmasından sadece 24 saat sonra Zahit Akman ve Kanal 7'nin sahibi Zekeriya Karaman, Deniz Feneri'nden tutuklandı. Şike haberleri, gazeteleri ve televizyon ekranlarını öylesine kaplamıştı, öylesine kamufle etti ki Deniz Feneri tutuklamaları haber bile yapılmadı. Futbolun tozu dumanı arasında gargaraya getirilmişti. O arada PKK yol kesti, Lice'de iki astsubayı kaçırdı. Kimse üzerinde bile durmadı. Oysa iki sene sonra yapılacak tarihi pazarlığın ilk tutsaklarıydı. Aynı gün Abdullah Öcalan avukatları aracılığıyla açıklama yaptı. Devletin gönderdiği heyetle Barış Konseyi için mutabakat halindeyiz dedi. Bütün dünya ajansları bu açıklamayı flash haber olarak duyurdu. Türk basını görmedi, görmezden geldi. Şike operasyonu Ergenekon ve Balyoz'da olduğu gibi dalga dalga vuruyor, tam bitti derken yeniden başlıyordu. Trabzonspor Başkanı ve Futbol Federasyonu Başkanı gözaltına alındı. Galatasaray Başkanı'nın ofisi arandı. Beşiktaş As Başkanı tutuklandı. Bulaştırılmayan kulüp kalmamıştı. Hem trajik hem komik tarafları vardı. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu futbolcu İbrahim Akın telekulağa yakalanmıştı. Şike parasını alayım mı, caiz mi hocam diye Erzurumlu imama fetva soruyor. İmam da caiz oğlum, hayır işi yaparsın, türbede kurban kestirirsin cevabını veriyordu. Şike ulemaya soruluyordu. Şike haberlerinin ardı arkası kesilmeyince siyaset gündemden düşmüş, CHP'nin de gardı düşmüştü. Tıpış tıpış meclise gelip yemin ettiler. Bakın göreceksiniz, tükürdüklerini yalayacaklar diyen Tayyip Erdoğan haklı çıkmıştı. AKP Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, memleketimizin geldiği noktayı izah etti. Başbakanımıza dokunmak bile ibadettir, dedi. Reklamcı Ali Taran, kanser tedavisi gören eşini boşadı. Şarkıcı Neco'nun kızı Ayşe ile evlendi. Vay efendim, insan hasta olan eşini bırakır mıydı? Bu ne vefasızlıktı? Damat yaşlıydı, gelin çok gençti filan. Futboldan, siyasetten sıkılan ahalimize ilaç gibi gelmişti. Bu mevzu manşetlerdeydi. Ergenekon'da mahkeme heyeti 3 hakimden oluşuyordu. Mahkeme başkanı, milletvekili seçildiler, kaçma şüphesi olamaz diyerek Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın tahliyesini istiyordu. Diğer iki hakim ısrarla tutukluluğa devam diyordu. İkiye bir tutukluk alıyorlardı. Bu durum can sıkıyordu. Mahkeme başkanını zart diye görevden alıp Bolu'ya tayin ettiler. Ali Taran'ın düğünü birinci sayfalarda kocamanken, Ergenekon hakiminin sürülmesi arka sayfalarda bile zor yer buluyordu. Geçen seneki Yüksek Askeri Şura'ya bir hafta kala 28'i general, 102 subay hakkında yakalama kararı çıkmıştı. Bu seneki Yüksek Askeri Şura'ya 48 saat kala Ege Ordu Komutanı, Genelkurmay İstihbarat Başkanı, Genelkurmay Adli Müşaviri ve emekli Orgeneral Hasan Iğsız hakkında yakalama kararı çıktı. Cumhuriyet tarihinde bir ilk daha yaşandı. Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner istifa etti. Kara Kuvvetleri Komutanı Erdal Ceylanoğlu istifa etti. Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Aksay istifa etti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Eşref Uğur Yiğit istifa etti. Peki ya Jandarma Genel Komutanı Necdet Özel? Bana mısın demedi. İstifini bozmadı. Koltuğunda oturmaya devam etti. Apar topar Kara Kuvvetleri Komutanı yapıldı. 3 gün sonra Genelkurmay Başkanı yapıldı. Yüksek Askeri Şura'nın oturma düzeni değiştirildi. Eskiden Genelkurmay Başkanı ile yan yana otururlardı. Tayyip Erdoğan masanın başına tek başına oturdu. Mareşal ilan eden İbrahim Tatlıses haklı çıkmıştı. Kara, deniz ve jandarma komutanlıklarında sıkıntı yaşanmadı ama havada tutuklanmayan orgeneral kalmamıştı. Lojistikten bir kor generali mecburen or yapıp kuvvet komutanlığını oturtuverdiler. Ta Nisan ayında Suriye patlamıştı. Hükümetimizin gıgı çıkmamıştı. Mayıs ayında muhaliflere ateş açıldı, yüzlerce kişi öldü. Hükümetimizden gene çıt çıkmadı. Haziran ayında Angelina Jolie Hatay'a geldi. Hükümetimiz hoş geldiniz bile demedi. Temmuz ayında kan gövdeyi götürüyordu. Hükümetimiz oralı bile olmuyordu. Ağustos başında Obama başbakanımıza telefon etti. Suriye'yi konuştukları açıklandı. O gün Beşar Esad kötü adam oldu. Sayın medyamız düğmeye basılmış gibi koro halinde Esad'ın ne kadar diktatör olduğunu yazmaya başladı. Yüksek Askeri Şura bitti. Başbakanımız Suriye bizim iç meselemiz, gereğini yapacağız dedi. Güya komşularımızla sıfır sorun politikası güderken, birbirleriyle düşman olan İsrail ve Suriye'nin ortak düşmanı olmayı başarmıştık. Yüksek Askeri Şura'dan sonra Milli Güvenlik Kurulu'nun masa düzeni de değiştirilmişti. Eskiden askerler bir tarafta, bakanlar bir tarafta karşılıklı otururlardı. Karışık kuruşuk oturmaya başladılar. Bu tür atraksiyonlar demokrasi zaferi diye sunuluyor, memleketin hayati meselesi halledilmiş gibi alkışlanıyordu. Ramazan ayı gelmişti. AKP'nin memlekete en hayırlı tarafı, sosyetemizin ve liboşların aniden mümin olmasıydı. 2007 seçiminden sonra paparazzi kameralarını çağırıp poz vere vere kutsal topraklara, umreye gitmeye başlamışlardı. 2011 seçiminden sonra baktılar ki AKP iktidarda kalıcı, iftara sahura merak sardılar. Gazetelerimiz taze müminlere hitap eden menüler veriyordu. Bir tanesini aktarayım mesela. İftarda önce hurma, sonra fesleğen yağıyla tatlandırılmış minestrone çorba, roka yaprakları ve kurutulmuş domates püresinin yanında balzamik sirke ve limon soslu sızma zeytinyağı gezdirilmiş dana karpaccio, taze rozmarinle sarılmış ve karamelize edilmiş tavuk göğsü fırın, üstüne nane ile dinlendirilmiş frambuaz soslu panna cotta. Sahurda brokoli çorbası, zeytinyağlı Brüksel lahanası, sote mantar ve graten soslu küp patatesler yanında, marine edilmiş jülyen, dana bonfile veya tercihan, iceberg yapraklı ızgara levrek fileto, bir çay bardağı light yoğurt, üstüne ananas kompostosu. Pide, kepekli kroton şeklinde. Sanırsın Buckingham hidayete erdi, Kraliçe Elizabeth oruç tutacak. Din adamlarına her Ramazan'da yöneltilen "Kan versem orucum bozulur mu?" filan gibi klasik sorular da değişmişti. Şimdi artık güneş kremi sürebilir miyim? Pedikür orucu sakatlar mı? Sahurdan önce sevişebilir miyim diye soruluyordu. Ana haber bültenleri iftar vakitlerinde minareden naklen ezan okutmaya başlamıştı. AKP iktidarından önceki kandillerde cep telefonundan mesaj bile atmayanlar, ne kadar şahane Müslüman olduğunu göstermek istercesine mesaj yağdırıyordu. Üstelik eskiden sadece hayırlı kandiller gibi kısa mesajlar atılırken hadise edebiyata dönüşmüştü. Nur ışıklarından sağanaklarda ıslanın, sevap kapınızın önüne gül yaprakları serpilsin falan gibi ağdalı cümleler saydırılıyordu. 1999 Marmara depreminin simgesi müteahhit Veli Göçer tahliye oldu. 195 kişinin ölümünden sorumlu tutularak 18 sene hapse mahkum edilmişti, 7 senede çıktı. Rahmetlilerin ruhunu ve yakınlarını rencide etmek istemem ama Veli Göçer çok bile yattı. Çünkü o depremde 20 bin insanımız hayatını kaybetti, Veli Göçer'den başka günah keçisi bulunmadı. Toplam 2100 dava açıldı, 1800'ü affa sokuldu, geriye kalanları da zaman aşımına sokuldu, kapatıldı. TRT Haber'in son dakika anonsu Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Murat Karayılan'ın İran'da yakalandığı müjdeleniyordu. Peşinden Anadolu Ajansı Murat Karayılan'ın İran'da yakalandığını duyurdu. Yakalandı denilen Karayılan, Almanya'da Kürt Festivali'ne katıldı. Köln stadındaki festivalde Sabahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü de vardı. Murat Karayılan, Avrupa'da elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor, stadyumda festival düzenliyor, Roj TV'den yayınlıyor. Bizim ahaliye hala İran'da enselendi deniyordu. Hakkari'de konvoya saldırıldı, 10 şehit vardı. Cenaze törenlerinin olduğu gün başbakanımız uçağa atladı. Eşi, kızları, damadı Nihat Doğan, Ajda Pekkan, Muazzez Ersoy ve Sertab Erener'i yanına aldı, Somali'ye gitti. "Buradan vicdanlara sesleniyorum," dedi. "Kendi evlatlarımızı toprağa verirken Afrikalı çocuklara şefkat göstermek vicdandı." Ajda ve Sertab Mogadişu'da yerel sanatçılarla birlikte moral dansı yaparken Yozgat'ta trajedi yaşanıyordu. Ana babaya "oğlunuz şehit oldu" denmişti, cenaze töreni tertiplenmişti. Hatta vali bile gelmişti ama cenaze gelememişti. Çünkü patlamayla birlikte zap suyuna uçan şehidimizi kaybetmişlerdi. Bütün Yozgat cenazeye gelmişti. "Sizin şehidi bulamadık," dediler. Töreni iptal ettiler. "Bir hafta geçti kardeşim. Şehit hala kayıp." Bir hafta sonra İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, "cesedi bulundu," dedi. Öğleden sonra bir açıklama daha yaptı. "Bulunan ceset parçaları ona ait değil," dedi. Şehide ceset diyen ilk İçişleri Bakanı'ydı. 8 gün sonra nihayet bulup ailesine verebildiler. Terör iyice tırmanmıştı. Patır patır her gün tabut geliyordu. Hükümete yönelik homurtular artmıştı ki Genelkurmay Başkanlığından istifa eden Işık Koşaner'in ses kaydı internete düştü. Emir komuta birliğini sağlayamıyoruz. Tim komutanlarımız çatışma anında silahını mevziye bırakıp kaçıyor. Sınır karakollarımız hatalı yapılmış, halimiz kepazelik diyordu. Ertesi gün Varan 2 anonsuyla tekrar ses kaydı yayınlandı. Bu sefer de içimizden hainler çıktı. Maalesef helal süt emmemiş arkadaşlarımız çıktı. Neyimiz var neyimiz yok çaldırmışız. Ne konuşuyorsak adamların elinde var, namerdin eline malzeme verdik diyordu. TSK darmadağın olmuşken 30 Ağustos'ta ilk yaşandı. Cumhurbaşkanı tarihte ilk defa Genelkurmay karargahındaki Zafer Bayramı törenlerinde başkomutan sıfatıyla ev sahibi oldu. Bu teklif Necdet Özel'den gelmişti. Tayyip Erdoğan'dan 10 gün sonra Kemal Kılıçdaroğlu da Somali'ye yardıma gitti. Somali'ye ayak basmadan döndü. Çünkü Kenya'ya gitmiş, Somali sınırındaki Somali kampını ziyaret etmişti. Somali'ye diye Kenya'ya gitmesi, yandaş medyada alay konusu edildi. Aslında Somali'de Türkiye'nin elçiliği bile yoktu. CHP liderinin Somali'ye gidebilmesi için Dışişleri Bakanlığı'nın yardımcı olması gerekiyordu. Elbette yardım edilmeyecekti. Yardım yapılacaksa AKP yapardı. Somali'de muhatap olmadığı için CHP heyeti mecburen Kenya'ya gitmiş, sınırdaki Somali kampını ziyaret etmişti. Ve Kızılay Başkanı kısa süre önce sürpriz şekilde istifa etmişti. Sebebi asla açıklanmadı ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun seyahatine yardımcı olmak istediği, bu yüzden istifaya zorlandığı iddia edildi. Mavi Marmara'nın üzerinden neredeyse 1,5 sene geçmişti. Bu kadar zamandır toz kaldırmayan Tayyip Erdoğan, mevzuyu aniden köpürtmeye başladı. İsrail ile diplomatik ilişkileri ikinci katip düzeyine indirdi. Hatta rest çekti. İsrail'in eskisi gibi at koşturamayacağını, Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'de daha sık görüleceğini, donanmamızın Gazze'ye gidecek yardım gemilerine eşlik edebileceğini söyledi. Gerekirse savaşırız bile dedi. Kemal Kılıçdaroğlu reste rest çekti. Gemileri Gazze'ye götür seni alnından öpeceğim dedi. Tayyip Erdoğan pek sinirlendi. Ben bu tertemiz alnımı senin o lanetli ağızlarına, o lekeli dudaklarına sürdürmem diye bağırdı. Ahali bu tür lagalugalarla oyalanıp uyutulurken Malatya'ya İsrail'i koruyacak NATO radarı döşeniyordu. Adeta değişmez kural haline gelmişti. Tayyip Erdoğan bir şey söylüyorsa aslında o sırada perde arkasında tam tersi yapılıyordu. İsrail'e bağırıyorsa İsrail'in lehine bir gelişme oluyordu. PKK'ya bağırıyorsa PKK ile görüşülüyordu. Aldı gene İsrail rüzgarını arkasına, atladı uçağa, Arap Baharı turuna çıktı. Mısır'a, Tunus'a, Libya'ya gitti. Arap kahramanı gibi karşılandı. Mısır televizyonuna sürpriz açıklama yaptı. Laiklik dinsizlik demek değildir. Mısır'ın laik anayasaya sahip olmasını tavsiye ediyorum dedi. Bu ne periz, bu ne lahana turşusuydu. Laiklik karşıtı eylemlerin odağı iktidarımız, Mısır'daki dincilere laik olun diyordu. Peki nasıl oluyor da böyle oluyordu? Aslında Mısır'da, Libya'da neler dönüyordu? Suriye'deki meselenin üstüne niye atlamıştık? Hani şu One Minutes'teki moderatör vardı ya, Davos'ta başbakanımızın fırça kaydığı Amerikalı gazeteci David Ignatius, Washington Post'ta şunları yazıyordu. Arap Baharı'nı yönlendirmek için geri planda kalmayı tercih eden Amerikan yönetimi, bu işe en uygun kişi olarak Tayyip Erdoğan'ı seçti. Çünkü Tayyip Erdoğan, İslamcı partilerde saygın bir yere sahip. Beyaz Saray yönetimi, Obama'nın ilk yurt dışı gezisi için Ankara'yı düşünürken bunları hesapladı. Obama ve Erdoğan, Mısır, Libya, Suriye ve İran olaylarıyla ilgili çok sıkı işbirliği yürütüyor. Sadece bu yıl içinde 13 defa görüştüler. Demek ki neymiş? One minutes falan derken arka planda bunlar oluyormuş. Peki kardeşim filan diye sarılırken Beşar Esad'ı neden aniden kötü adam ilan etmiştik? Washington Post'un yazarı Beyaz Saray tutanaklarına dayandırarak bu sorunun cevabını da veriyordu. Bir zamanlar Esad'ın en yakın müttefiki olan Tayyip Erdoğan, şimdi en keskin düşmanı. Tayyip Erdoğan'da sıkça görüldüğü gibi bu da kişisel. Çünkü Obama bastırıyor, Suriye meselesinde Türkiye devreye giriyor. Tayyip Erdoğan aralarındaki dostluğa güvenerek Beşar Esad'ı 72 saatte ikna edebileceğini söylüyor. Beşar Esad, Tayyip Erdoğan'a reformlar yapacağı konusunda söz veriyor. Ancak sözünü tutmuyor, ABD'nin istediği reformları yapmıyor. Türk Başbakanı mahcup durumda kalıyor, öfkeleniyor. Bu öfke hala devam ediyor. Türkiye'yi katı bir tavır izlemeye itiyor. Kesip saklanacak makaleydi. 23. ayrımın sonu, sayfa 267.